Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.
Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz. Radyo programımız Yelpaze'ye başlıyoruz efendim. Bu akşam artık bir bahar akşamı. Gerçi İstanbul'da havalar yine serin. Şapkalar, montlar görülüyor. Ama baharın ilk ışıklarını hissetmeye başladık. Bütün salgın olumsuzluğuna ve koşullarına rağmen. Evet, ben Kerim Altınok. Ben Selim Altınok. Sizlere merhaba diyoruz. Programımıza Rahmaninov'la başlayacağız. Rahmaninov'un doğum yıl dönümüydü geçtiğimiz günlerde. 1 Nisan olarak ben not almışım. 1873. Rusların bu ünlü bestecisi. Özellikle orkestra eserleri ve piyano konçertolarıyla ve solo piyano eserleriyle çok meşhur. Kendisi de iyi bir piyanist. 1940'lara kadar da yaşamış. Rusya'dan Amerika'ya göçtükten sonra orada epeyce kayıt yapmış. Eserlerinin çoğu depresif. Kendisi gibi. Yani kendisi de depresyonu fazlasıyla yaşayan bir besteci. Mesela bir eseri beğenilmiyor, tutmuyor senfonisi. Adi depresyona giriyor. O yüzden eserlerinde de bu havayı görüyoruz. Ama çok güzel prelütleri var. Bir tanesi bizim en sevdiğimiz prelüt. Opus 23, 5 numara. Rahmaninov'un eseriyle başlıyoruz. Thank you. Rahmaninov'un parmaklarından Rahmaninov'un kendi eserini dinledik. Yani Rahmaninov Plays Rahmaninov deniyor buna. İnanabiliyor musun? Kerim 1940'lara kadar yaşadığı için ve Amerika'da olduğu için.
Ne kadar temiz bir kayıt ya.
Değil mi? Çok temiz. Evet. Evet.
Yani Amerika'daki kayıtlar gerçekten günümüze oldukça eski yıllardan ulaşmasına rağmen oldukça temiz olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, ben onu özellikle de mesela Heifetz, kemancı Heifetz'in kayıtlarından biliyorum. 40'lardaki kayıtları neredeyse şimdiki kayıtlar kadar parlak diyebilirim. Sırada Haydn var. Evet, Yelpaze programı Engelsiz Yarışım Radyo'da başladı. Tabii bu akşam neler var programda aslında, belki ondan biraz bahsedelim. Bir akordeon gecesi yaşayacağız ki birçok akordeon ustasını sizlere dinletmeye çalışacağız. Tabii o kadar çok var ki biz bu programın sınırları içerisinde, zaman sınırları içerisinde mümkün olduğu kadar sizlere dinletmeye çalışacağız. Bu arada değerli akordeonist arkadaşımız, radyo programcısı ve müzik araştırmacısı Muammer Ketencoğlu radyo programımızda konuk olacak telefonla saat 9.30 dolaylarında. Böylece gelişecek programımız. Ama Yelpaze'nin ruhuna uygun olarak farklı müzikler de dinleyeceğiz.
Mesaj yazmak isteyen dinleyenlerimiz bize WhatsApp'tan ya da www.engelsizerişim.com/radyo adresini girerek oradaki mesaj panosuna yazarak ulaştırabilirler. Şimdi Joseph Haydn dedik. Niçin Joseph Haydn? Çünkü onun da
doğum günü çok yakın tarihmiş. 31 Mart.
Joseph Haydn senfoninin babası olarak biliniyor. 100'den fazla senfoni yazdı ve klasik dönemin aslında başlangıcı sayılır ve tabii kimin hocası Selim?
Mozart'ın. Beethoven da hocası. Yani Beethoven biraz daha tabii isyankar olduğu için onun hocalarını pek kabul etmek istemiyor. İsyan bayrağı çekiyor zamanında ama tabii takdir ediyor onun da üstadı. Şimdi Haydn aynı zamanda bir kuartet, yani yaylı çalgılar kuartet dörtlüsü ustası. Yani onun yazdığı çok sayıda kuartet vardır. Onlardan bir tanesinin bir bölümü Opus 5 No 3. Opus 5 No 3. Tam tersi var. Opus 3 No 5. Yanlış söyledim. Bu kuartetin çok zarif bir bölümü vardır. O bölümü bir orkestral düzenlemeyle dinleyeceğiz şimdi. Thank you. Haydn'ın serenadını dinledik. 1732 doğumlu, Mart ayında doğmuş, 31 Mart'ta 77 yaşına kadar yaşamış bir klasik dönem bestecisiydi. Sizlere önce Rahmaninov çaldık, romantik dönemden, daha sonra klasik döneme geçtik. Şimdi modern döneme atlıyoruz ve bizden bir besteci Muammer Sun. Efendim, Muammer Sun'u biliyorsunuz, Ocak ayında kaybettik. Çok yakın tarihte, 2021 yılının ilk ayı içerisinde sanıyorum 89 veya 88 yaşlarına gelmişti üstad. Verimli bir hayat yaşadı ve onun eserlerinden bir albüm henüz çıktı. 1 Nisan tarihinde yayınlandı. Fazıl Say tarafından gerçekleştirilen 20 parçalık bu albümde tamamen Muammer Sun'un eserlerine yer verildi. Hem şan piyano eserleri hem de solo piyano eserler var. Piyano partilerini tabii ki Fazıl Say çalıyor. Şarkılı eserlerde de Senem Demircioğlu, soprano. Onun sesini duyuyoruz, güzel bir ses. Şimdi sevgili Remzi Çolak abimizin bir isteği var bu albümden. Remzi abi gündemi çok iyi takip ediyor. Hemen bu albümü yakalamış, dinlemiş, çok da sevmiş. Şimdi yanlışlıkla söylemeyeyim ismini, bir bakayım. Evet, Muammer Sun, Seni Sevdim Diye. Piyano Fazıl Say, şan solo soprano Senem Demircioğlu. Efendim Fazıl Say salgın döneminde en çalışkan, en çok çalışan müzisyenlerden bir tanesi. Arda arda albümler kaydetti. Geçtiğimiz aylarda da bir albümü çıkmıştı. Ve bu Türk Bestecileri serisini tamamlayacakmış. Önümüzdeki aylarda da. Mart ayında İlhan Osmanbaş albümü çıktı. Nisan başında şu anda size bir parçasını dinlettiğimiz Muammer Sun eserleri. Daha sonraki aylarda da Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran ve Turgay Erdener albümleri çıkacak. Haziran ayına kadar bu seriyi tamamlayacağını söylüyor Fazıl Say. Tebrikler Üstad.
Evet,
bu arada mesajlarımız var. Sevgili Bilge Özel mesaj atmış. Umut Korkmaz, Neslihan hocamız, yine Fehime hocamız mesaj atmışlar, dinliyorlarmış.
Mustafa.
Hepsine hoş geldin diyoruz. Efendim, sırada bizden bir parça var. Bizim home stüdyomuzda evde düzenlediğimiz, kaydettiğimiz bir Azeri melodi. Kerim'in sesinden dinleyeceğiz. Galiba bunda sen akordeon da çalmış mıydın Kerim? Bunun içinde
evet.
Yanılmıyorsam mandolin ve akordeon. Mandolini ben çalıyorum. Akordeon partilerini sen kaydetmiştin.
Evet.
Kabak kemane de vardı. Onu da Ruşen, sevgili Ruşen Can Acet çalacak. Solistimiz Kerim Altınok, Gül Düzüm.
Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm.
Akordeon, o büyülü sesler, o güzel tınılar, adeta bir yaldız. Benim içimdeki hisler odur. Yani akordeonun sesinde bir yaldız, hani o yaldızdaki pırıltıyı hissederim. Akordeon yaklaşık 3000 yaşında.
Milattan. Örnekleri Çin'de, yani Asya'da. Milattan önce 1100 yılları sırasında yapılıyor.
Aslında tabii akordeon değil yani o yapılan. Yani,
hani bir de bugün şu andaki kullanılan işte ne bileyim plastik veya mikadır veya özel malzemeler, ama o yıllarda acaba nelerle yapılıyordu?
Yani o zaten bir akordeon değil teknik muhakkak, olarak ama muhakkak. Ona öncü gelen o fikirden hareketle bir enstrüman oluşturulmuş. Daha sonra 1777 yılında bir Fransız
misyoner Mio Avrupa'ya bu ilk defa Asya'nın o şenk yani enstrümanlığı yani akordiyona öncü gelen enstrümanlarından birini tanıtıyor. Ve bir süre sonra da 1829'da bir Ermeni enstrüman yapımcısı.
Ama Viyanalı, Viyanalı aslında da yani Ermeni kökenli ismi neydi onun?
Hemen bakıyorum.
Sen almıştın.
Bakacağım. Sen anla.
Sen söylersin. O ilk akordiyonun patentini alıyor. Yaklaşık iki asır önce.
Demian. Bu mucizin ismi. Aslında tabii şeyden şöyle söyleyebiliriz. Senin akordiyon ihtiyaç açık havada yapılan eğlencelerde volümlü bir enstrümana duyulan ihtiyaçla gündeme geliyor.
Ya o zaman şey falan var tabii küçük enstrüman hani bir klavsen var, piyano artık gelişmeye başlamış. Her ne kadar sesi düşükse de forte piyano o yıllarda gündeme gelmiş. Yani piyanoların sesleri yükselmeye başlamış. Ama akordiyon körüklü böyle güzel sesi olan bir enstrüman, uzun sesi uzatabilen bir enstrüman. Bir nevi yani keman gibi diye düşünülür. Yani yaylı çalgı gibi aslında.
Peki Selim, biz akordiyonla ne zaman tanıştık? İlkokulda hatırlıyorum. Şimdi bizi dinleyen ilkokul arkadaşlarımız sevgili minnaklar. Onlar hocamızın ismini gayet iyi hatırlıyorlar.
Mustafa Dağıstanlı hocayı ben bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum.
Yani bir sınıf öğretmeni, bir öğretmenin tabii müzisyen olması ve akordiyon çalıyor olması öğrencilerine de bu güzel enstrümanı sevdirmesine vesile oluyordu. Biz onun sınıfında değildik ama Mustafa hocanın, Mustafa öğretmenin sınıfı bayramlarda böyle bir 5-10 tane ya 15 tane akordiyonlu çocuk çıkıp da çaldıkları zaman, bir şeyler söyledikleri zaman biz hayran hayran dinlerdik. Akordiyonlar oyuncak gibiydi. Mavi, kırmızı renkleri vardı.
12 bastı biliyor musun? Onları hatırlıyorum.
Evet. Ve 1,5 oktav. Bas kullanmıyordu zaten öğrenci. Zaten bas. Hocamız hatırlıyorum.
Evet durum.
Ve biz onları taklit etmek için sefer taslarını açıp kapayarak ağzımıza akordiyon sesi yapmaya çalışıyorduk.
Annemize çok yalvarmıştık akordiyon alsın diye.
Nihayet 3. sınıftayken bize birer tane kırmızı akordiyon alındı.
Hiç unutmuyorum nereden? Yüksek kaldırımda
Acar Soy mağazası.
Acar Soy
reklam
Acar
olur mu? Şimdi hala o mağaza var mıdır bilmiyorum. Evet, aldık, geldik. O akşam akordiyonlarımıza sarılıp uyuduğumuzu da hatırlıyorum.
Baş ucumuza böyle
gıcır gıcır böyle deri gibi kokuyordu o kayışlar herhalde. Evet. Onların kokusuydu.
Körük. Thank you. Evet efendim, size ilk dinlettiğimiz akordiyoncu André Vertuin. André Vertuin Belçika kökenli, Belçika kökenli bir ailenin çocuğu. 1920 doğumlu ve 1913 yılında vefat etmiş, 93 yaşında. Gerçekten iyi bir akordiyoncu, gördünüz dinlediniz, çok acilitesi, hakimiyeti iyi bir akordiyoncu. Ama o bir müset yani Fransız şarkıları, şansonlar çalıyor, balatlar çalıyor. Yani hafif müzik yapan bir akordiyoncu. Tabii akordiyonun çok farklı kullanımları var. Şimdi bu kullanımları anlatmak üzere bir konuğumuz var efendim. Çok değerli müzisyen, müzik araştırmacısı, akordiyonist ve radyo programcısı Muammer Ketençoğlu şu anda telefon attığımızda. Muammer hoş geldin.
Merhabalar herkese, merhaba dinleyen kardeşlerimize sevgiler, saygılar yolluyorum. En başta ikinizi özetliyorum.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle nasılsın bir hatırını sormak isterim Muammer.
Bu koşullarda ne kadar iyi olunabilirse iyiyiz. Yani sağlığımız yerinde. Hani kafamız çalışıyor. Ellerimiz çalışıyor. Bundan iyisi zor galiba.
Evet, dediğin gibi. Evet. Şimdi yani senin
en temel işlevlerimiz, insanın işlevlerimiz henüz sürüyor. Umuyorum daha da artarak sürmeye devam eder. Yani durum gerçekten, tablo çok kötü.
Maalesef. Maalesef.
Tabii hani moral bozucu konuşma yapmak kolay. Ondan kaçınmak istiyorum ama gerçekten hiç parlak değil durumumuz.
Ne yazık ki.
Ama müzik var, kitaplar var benim için. Hani dünyanın sıkıntılarını 24 saat düşündüğümüz zaman buna can dayanmaz, beyin dayanmaz, hiçbir şey dayanmaz.
Evet. İyi ki müzik var diyoruz. Yani senin sözüne katılıyorum. Biz de günümüzün çoğunu müzikle ve kitap okuyarak geçiriyoruz. Ve bu hafta işte akordiyon gönlümüze düştü. Her zaman gönlümüzde ama sen de usta bir akordiyoncusun. Yani aslında klavyeyle başladığını da biliyorum. Yani orgda çaldın zamanında. Ama hani bir karar verdin. Yani akordiyona karar verdin ve sanıyorum.
Ama en önce akordiyon çaldım aslında. Sonra klavyeye yöneldim.
Evet, ama sonuçta akordiyona dönüş yaptın uzun yıllar önce. Bu tarafı var işin. Şimdi akordiyon deyince bu arada ülkemizde bir akordiyon derneği kuruldu. Dilersen öncelikle ondan bahsedelim. Bu arada sevgili Ercüment, arkadaşımız Ercüment Gürçay, sanat aşığı dostumuz, her zamanki gibi bizim yanımızda.
Arkadaşımız.
Evet. Ve bize o notlarını yolladı. O demin anlattığımız notları Ercüment sağ olsun derlemiş, toparlamış, bize gönderdi. Bizi de şu anda dinliyor bildiğim kadarıyla. Sen Akorder değil mi derneğin ismi? Bunun kuruluşunda da yer aldın. Ercüment de var içinde. Ne amaçlıyorsunuz? Yani dernek olması Türkiye'de neleri getirecek?
Şimdi çok aktif olarak yer alamadım pratik nedenler yüzünden. Hani insanlarda tabii yüz yüze buluşamayınca aktif olarak yer alamadım. Bunu itiraf edeyim. Fakat duygu olarak, niyet olarak her zaman bu kurucu arkadaşlarımızın yanındayım. Her konuda onlara nasıl bir destek verme şansım olursa vereceğim. Çok güzel bir adım ve sevgili Aziz de hep söylüyor, son derece gecikmiş bir adım ama sonuçta hiçbir zaman geç yoktur, ben buna da inanıyorum. Bir sürü birbirini seven insan işte yeni tanıştıkları zaman düşünürler ki ya ne kadar geç kalmışız birbirimizi tanımakta, ama öyle değil tabii yani. Bu dernek için de geçerli. Bundan sonra koşullar Türkiye'deki ve dünyadaki koşullar düzeldiği oranda derneğin aktivasyonunu da artacağını düşünüyorum ben. Yani tamam, genç kuşak işte internette de işte hakim online birçok şey yapıyorlar. Tabii ki bu böyle ama diğer taraftan yüz yüze bir arada olmak, deneyimleri, düşünceleri, efendim samimiyeti, sıcaklığı doğrudan gözlerle ve ellerle birbirine aktarmak daha başka bir şey. Dolayısıyla hani şimdi bildiğim kadarıyla Mayıs'ta bir yarışma var, ona odaklanılıyor. Henüz emekleme aşamasında derneğimiz. 18 Nisan'da genel kurulu yapılacaktı ama bu koşullarda sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Artık herhalde Mayıs'a falan kalacak, bilemiyorum. Sen son bilgilendirmeler elime ulaşmadığı için şimdi kafadan konuşuyorum. Şimdi en başta akordiyonun farkındalığı artacak. Yani dernek illaki geniş bir tanıtımla üyelerinin kendi çevresindeki müzisyenlere ve müzisyen olmayanlara karşı gösterdikleri çabayla böyle ne diyelim geometrik bir şekilde büyüyecek diye düşünüyorum.
Bir de ben şunu sözünü böldüm ama şöyle söylemek istiyorum. Şimdi biz akordiyonu biz de çocukken başladığımızda yani bize işte tesadüfen okulumuzda akordiyon bilen bir müzik öğretmeni olduğu için çalma şansımız oldu. O da çok yoğun bir eğitim değildi. Haftada bir işte bir kursa gidiyorduk. Yarı notayla, yarı kulaktan. Sen tabii daha şanslıydın. Körler Okulu'nda muhtemelen eğitim aldın veya kendi ortamında aldın. Mesela bir Şahin Hoca vardır hani meşhur
bilmiyorum. Efsane.
Senin hocan olmuş muydu mesela onu sorayım.
Ben ondan ders almadım, onunla tanışamadım bile zaten. Sonuçta bildiğim kadarıyla 60'ların ortalarında vefat etti o.
Ha, daha eski diyorsun yani. O kadar.
Ben birkaç sene sonra 65-66 belki de yanılıyorum yani 64 de olabilir. O yıllarda vefat etti ama oğluyla yakın arkadaşız. Ergün İşiner var Ankara'da. Devlet halk danslarında çalıştı uzun süre. Şimdi dansçı futbolcu gibi erken emekli oluyor. Dansçılık da öyle bir meslek. Ama farklı birimlerinde çalışıyor bu topluluğun bildiğim kadarıyla Ergün. Benim öğretmenim, sen eğitimini sormak istedin galiba biraz değil mi?
Evet, akordiyonu nasıl başladın akordiyona?
Şimdi aslına bakarsanız önce elime akordiyonun ilk değmesi, dokunması trompet çalan dayımın ekibinde bir Rafet amcamız vardı Tire'de, İzmir'de. Daha ben 5-6 yaşındayken İşte Rafet amca akordeon çalarken bu nasıl bir çalgı falan diye dokunmuşluğum vardır. Arkasından dayım bana küçük bir akordeon getirdi. O zaman ailem üçüncülükle meşguldü. Böyle şehrin dışında tarlanın içine sazdan yapılma, duvarlardan oluşan çardak kurarsınız. sabah akşam tütün kırılır. Ben de orada dayımın getirdiği akordeonla Havval benim yüzü köpeğim çalarım. Yani, macera böyle başladı aslında ama sonra işte Banavur Körler Okulu'nun biz ilk mezunuyuz. Şimdi adı şey miydi? Aşık Veysel mi okul mu oldu? Yoksa Veysel Vardar okul mu oldu? Adını hatırlamıyorum ben.
Veysel Vardar Kilios'taki okulu sonra İsmi Veysel Vardar oldu diye biliyorum.
Bana Aşık Veysel Körler Okulu. İzmir'deki Bornova Körler Okulu.
Ha tamam. Olabilir.
Neyse. Bayram Şimşek benim ilk fizik öğretmenim.
Ha tamam. O okuldan
yani. Bayram Şimşek şu anda tabii çoktan emekli. Son olarak bildiğim kadarıyla Tekir abi yaşıyor. Ara sıra telefonlaşıyoruz. Yani daha sonra aslında o günün esen rüzgarı beni klavyeye doğru yöneltti. Akordiyonun tınısından daha böyle ne diyelim cafcaflı yani herhalde ok,
ritim, klavye filan. Yani ritimler şunlar. Yani,
evet. Bir de o zaman Tabii Hamilton oldular vardı, farklı şahıklar vardı. Oo,
müthiş, müthiştir onlar. Evet.
Tabii yani o sesleri duya duya ben klavyeye doğru transfer oldum. Ama bateri de çaldım ilkokulda.
Bateri. Evet, zaten bir konserimiz olmuştu hatırlıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni türkü şarkıları çaldığımız. Hatta Cengiz Onural da ilk defa o zaman gelip provalarda yer almıştı. Sen o zaman bongo çalıyordun. O çok iyi kulağımda böyle elinde bongoyla.
İTÜ'de.
Evet, İTÜ'de verdiğimiz konserdi. Şeyler vardı. Tabii. Alev, Müço, Mehmet Aktaşlar tabii. falan hep beraber.
85 olmalı. 84.
Evet, zannedersem 84 olabilir. 83'teki o yeni türkü Akdeniz albümü çıktıktan sonra.
Aynen.
Şimdi,
tabii. Ben de İstanbul'a 83'te geldim. Dolayısıyla o sene tanıştık. Yazıda konser oldu. Kurbanlara özel bir ilgim vardır.
Evet. Ben...
Neyse.
Evet, sen de.
Dallandırılmadan devam edeyim. İşte uzun süre klavye macerası sürdü. Lisedeyken orkestrada çalıştım. Arkasından bu arada ortaokulda Erol Özel vardı. O da rahmetli oldu çoktan.
Evet.
Yılmaz Özel Hoca'nın kardeşi.
İsmini duymuştuk.
Çelimci Viyelanser gibi Yılmaz Özel vardı Ankara Radyosu'nda onun. Kardeşiydi Erol Hoca. Ondan 3 sene piyano dersi aldım. İşte lise yılları orkestra, düğün müzikleri filan öğretmenlerimizi evlendirdik. Ondan sonra tabii 12 Eylül ortamı. Üniversitede çeşitli halk müziklerine ilgi duymaya başladım ve buradan sevgiyle anmak isterim. Murat Dirice'nin akordiyonu elime düştü.
Vay. Evet. Tabii. Murat'ın. Ya buradan hakikaten selam olsun sevgili Murat'a. Zaman zaman...
İnşallah dinliyordur. Şuna fazlalık yapıp ayıp çalmadığımızın süredir ona ama kalbimdedir yani her zaman. Murat'ın akordiyonunu epey bir eşittim o yıllarda. Sonra da 88 yılında ilk akordiyonumu aldım. Yani şunu anladım o yıllarda. İyi bir akordiyoncu olursanız işte bu akordiyonun kültürler arası diyalogdaki yeri meselesi var. Yani akorderin özellikle de ilgilendiği bir konu bu.
Evet.
Yani iyi bir akordeonci olursanız dünyanın tarafından çalabilirsiniz.
Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Akorderin ben bir yönünde şu olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de zaten öyle bir programda yapılmıştı. Hani Aziz Hoca'nın da katıldığı. Yani akordeonu akademik bir saz haline getirmek konservatuvarlarda ve müzik okullarında akordiyon bölümünün açılması hani bizler şanslıydık işte bir akordiyon bilen hocanın yanında olduğumuz için sen de zaten okulunda iyi bir hocan olmuş daha şanslısın ama normal şartlarda herhangi bir insan akordiyon öğrenmek istediğinde bir çocuk gideceği doğru düz bir okul yok yani bunu oluşturmak, bunun altyapısını oluşturmak için bile bence akorder çok çok önemli diye düşünüyorum. Muammer bir dilersen ara verelim programa bir müzik dinleyelim. Senin bu Gezgin albümünden çok nefis bir parça şimdi koyuyoruz dinleyenlerimiz. Size onunla baş başa.
Ben için çalacaksınız.
Abi valla sen seçtin ama ben onun ismini unutuyorum. Bir dakika hemen bir basayım bakayım. Tuska Kupanitsa galiba. Evet. O.
Tamam. Onu Ercüment programından da konuşalmıştık. Biraz teknik bakımdan ne diyelim hızlı bir parça. 11.8'lik Bulgaristan'da bir
dakika abi. Bir saniye ben yine de bir bakayım. Bir bakayım ismine parçanın. Hayır abi, Rua Augusto'yu seçmişim ben ya. Valla daha duygusal gitmişim galiba. Rua Augusto. Rua tamam. Augusto'yu seçmişim.
Burada biz 2005'te Akdeniz ülkelerinden müzisyenlerle Latin Amerika ülkelerinden müzisyenlerin bir araya geldiği bir projede San Paolo'ya gittik. Orada tabii çok güzel günlerimiz geçti. Ona atfen yazdım bu parçayı. Popo dediğimiz bir tarz var. Kuzeydoğu Brezilya'da özellikle. Yani o tarzı temel olarak bir Brezilya tarzı bir beste yapmaya gayret ettik.
O senin besten değil mi? Kendi besten galiba. Öyle mi bu eser?
Tabii tabii.
Tamam.
Gezgi albümünün tümü benim eserlerimden oluşuyor zaten. Evet, ve hepsi de belli bir geleneğin çağrıştırdığı müziklerden bestelenmiş.
Evet. Bence bir başucu albümü oldu diyebilirim şimdiden. O öyle hissediyorum.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Öyle abi. Dinliyoruz. Evet, tekrar yayındayız. Muammer Ketencoğlu yanımızda, telefonumuzda. Bu Brezilya tarzında çok enteresan bir beste yapmışsın Muammer ve Bossanova mı ne diyeyim, o hani biraz şeyleri...
Poco
diyorsun. Evet. Evet.
Brezilya'da aslında siyahların arasında doğan bir müzik. 1920'lerde 30'larda çok yaygındı. Yani dansı da var. Ama tabii Brezilya o kadar geniş bir coğrafya ki hani tarzları birbirinden ayırmak falan çok böyle ciddi uzmanlık istiyor. Şu kadar mı söyleyeyim? Akordiyon müziği Brezilya'da Tabii Arjantin'in de konfüsyüsü olduğunu düşünürseniz çok yaygın. Yani bandoneon demek istemiyorum. Bandoneon ayrı. Arjantin'de tabii ki var. Ama hem Arjantin halk müziğinde hem de Brezilya folklorunda çok önemli bir yeri var. Bir numaralı akordeoncu da oradan tavsiye ederim. Luis Gonzaga adında bir akordeoncudur, bilmeyen varsa arayıp bulabilir. Luis Gonzaga, bir de Sivulka diye başka bir akordeoncu var yine. Bu çağdaş cazla birlikte Brezilya folklorunda isimlenmiş. Yani
ekordiyoncu
var bunlar.
Evet. Sen tabii 25 yılı aştın. Açık Radyo'da yaptığın programla Tuna'nın Beri Yanı. Biz de tabii zevkle dinliyoruz. Orada da çok geniş bir repertuarı ortaya koyuyorsun. Yani çok farklı ülkeler.
Evet. Bazı bir program değil. Yani tamamen Balkan müziğinin merkezi olan ama zaman zaman da başka coğrafyalara kaçıveren bir program.
Evet.
Özetleyebiliriz herhalde.
Tabii. Ama zaman zaman akordeoncular da giriyor. Yani bu akordeon öyle bir şey ki Çigan müziğinden işte dediğim gibi Brezilya'ya kadar ne bileyim bizim Şeşamiller, o Kafkas melodileri hani Türk musikisine kadar geliyor. Mesela Zeki Müren'in veya işte o bizim eski Türk musiki sanatçılarının arkalarındaki orkestralarda hatırlarsın 60'lı 70'li yılların kayıtlarında akordeon duyardık böyle. Akordeon çalardı yani. Çok her yere girebilen bir enstrüman. O güzelliği var.
70'lere kadar aslında epeyce hani bilinmiş ama muhtemelen hani klavyenin, orkların çıkmasıyla akordeon biraz ikinci planda kalmış. Çalan azalmış. Az sayıda ders veren hoca kalmış. Hani taşlıyı bir tarafa bırakalım. Taşlıda yalnızca yerel müziklerden işte Çerkez Abaza Gürcü geleneğinden gelen alaylı akordeoncular var. İşte ne bileyim Artvin'de var, Eskişehir'de var, şurada burada var. Fakat onlar yalnızca kendi yöresel müziklerini öğretebiliyorlardı.
Evet. İlki mesaj var. Bir dakika isteyeceğim. Bir saniye. Efendim Kerim bir mesaj.
Şimdi sevgili Mehmet Ortakaya Şahin Hoca'nın öğrencilerinden. Doğru,
Şahin Hoca'nın öğrencilerinden Mehmet Ortakaya
Hoca'nın
mesaj atmış.
Mehmet Hoca'ya selam yolluyorum. Emine de oradadır. Ona da selam yolluyorum.
Evet, Emine Ortakaya, Mehmet Ortakaya.
Bir buradan selam gönderiyor ve 1981'in Ekim ayında aramızdan ayrılmıştı diyor Şahin Hoca.
Tamam. Abi Şahin Hoca'yı erken öldürmüşüz yani. Yok ben de...
Çok ayıp oldu.
Yo bak ben Taner Hoca'nın da öğretmeni olduğunu biliyorum. Taner Tula'nın o açıdan o tabii 70'li yıllarda falan okumuştur muhtemelen. Allah rahmet eylesin. Yani bak
yıllar... Ankara'ya bulaşmadığım için o tarihsel süreci kaçırmış.
Evet. 40 sene sonra anıyoruz hocayı.
Sevgili Ercüment de çok selamlar.
Ercüment de selamlarını iletiyor sana. Ercüment Gürçay.
Sağ olsun, var olsun. Ben bir de ortaokulda Naim Hoca'yla çalıştım. O da akordeon çalıyordu.
Naim yani, Çavuş. Evet.
Tabii.
Evet.
Onu da 90'ların ortasında kaybettik. Naim Hoca çok önemli bir karizma gibi için.
Evet. Doğru. Şimdi akordeon...
isterseniz.
Hı? Evet.
Tabii.
Bekliyorum. Dinliyoruz.
90'lı yıllarda Şahitler Birliği'nin çözülmesinden sonra tabii Türkiye'ye pek çok müzisyen geldi. Bunların arasında akordeoncular da vardı. Koro şefleri vardı, piyanistler vardı, orkestra şefleri vardı biliyorsunuz az çok.
Evet.
İzmir'de bir deneyim yaşandı. Kırım'dan gelen Server Takur galiba. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama bir Server verdi. 9 Eylül Üniversitesi'nde İzmir Konservatuvarı'nda bir akordeon bölümü açmayı denediler. Ama o deneyim yani birkaç sene devam etti bildiğim kadarıyla. Artık hangi nedenlerle olduğunu bilmediğim bir şekilde kapandı o bölüm. Server Bey de Kırım'a döndü. İşte dernek en başta hem kendi içinde iyi bir akademik okul, özel okul gibi artık pek çok şey mümkün Türkiye'de. öyle bir sistem kurabilirse ben sistemli daha oturmuş bir akordeon eğitimini en azından şimdilik İstanbul'da gerçekleştirebiliriz. Online becerebilen de istediği yerden alabilir derslerini. Ama üniversite düzeyinde okullarda resmi olarak akordeonun bir bölüm olarak konulması tabii büyük bir mücadele. Derneğinde en azından bir onun mücadelede bir muhatap olarak şimdiye kadar kişiler vardı. Bundan sonra dernek olacak. Ben umutluyum.
Evet.
Üniversitelerde de bu tip bölümlerin, akordeon bölümlerinin açılması konusunda.
İnşallah ben de umutluyum. Muammer, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım, yani aslında kitap da konuşacaktık ama şimdi o kadar çok akordeon parçası var ki onları dinletmeye biraz başlayacağız. Onun
tabii,
için tabii. Sohbetimizi...
Programımızı siz istediğiniz gibi belirleyeceksiniz.
Evet. Ben şöyle bir şey rica edeceğim. Belki birkaç program sonra ben yine seni ararım. Bir kitap bölümümüzde de senin o kitap aşkını konuşuruz. Yani aramızda herhalde en çok kitap okuyanlardan birisi sensin. Hiç unutmuyorum. Geçen yıllarda bir Çanakkale yok.
Gençliğimin acısını çıkarıyorum. Gençliğimizde hiç yoktu.
Valla öyle abi. Biz de aynen bir kasetleri bile zor...
Kasetler veriyorduk insanlara okusunlar diyordu. Sonra kasetler kayboluyorduk.
Aynen. Yani zor buluyorduk o kasetleri. Şimdi bolluktan artık hangisini okuyacağımızı şaşırıyoruz. Bir gün de böyle bir o kitap bölümümüzde yine seni konuk alıp kitaplar üzerine konuşalım, senin tavsiyelerini. Çünkü sen bana hiç unutmuyorum bir yolculukta, Çanakkale yolculuğunda 6 saat içerisinde yaklaşık 100 tane kitabı tavsiye etmiştin. Ben de onları kayıt almıştım, sonra not almıştım. Onları yavaş yavaş dinlemeye de çalışıyorum. Valla şimdi... Nasıl?
Zor yetişiyorsun.
Sana zor yetişiyorsun.
Çok zor.
Evet sen abi inanılmaz yani çok iyi okuyorsun.
Ben okumaya devam ediyorum yani o günden bugüne. Arada 2,5 sene 3 sene geçti.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İkinizi de kucaklıyorum, öpüyorum. Bütün dinleyenlere de selamlar, sevgiler gönderiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar, arkadaşlara, Ercüment'e, Mehmet'le, Emine'ye, bildiğimiz bütün dinleyici arkadaşlarıma öpücükler, sevgiler yolluyorum. Hoşçakalın.
Biz teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler Muammer. Sağ ol.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, Muammer Ketençoğlu'nu dinledik hep birlikte. Teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha.
Mesajlarımız var.
Mesajlarımız varmış. Kerim sen ileteceksin.
Evet, Ayşegül Hoca. Bakırköy Kadın Tutuk Cezaevi'nde Muammer Ketençoğlu ile birlikte
konser vermiştik.
Yaptığımız konseri.
Harikaydı. Evet, hiç unutmuyorum.
Gönüller Derneği'nin.
Muammer büyük bir heyecanla katılmak istemişti. O koca akordeonunu kucaklayıp geldiğini hatırlıyorum. Kadın Tutuk Evi'nde Bakırköy'de birlikte bir coşkulu bir etkinlik yapmıştık.
Hatice Uğuz
köyler
ve yayınlar dilemiş Selim.
Hatice Uğuz.
Ve sevgili Zuhal Atasoy.
Teşekkürler.
Buradan selam olsun.
Şimdi efendim akordeon az önce konuştuğumuz gibi çok dünyaya yayılmış bir enstrüman. Yani Balkanlardan işte Norveç'e kadar gidiyor. Yani o kuzey ülkeleri, o soğuk ülkelere kadar gidiyor. Bizde de var tabii ki bol bol akordeon. Hani yerel parçalar, yerel müzikler de akordeonla çalınıyor. Ama klasikler de çalınıyor. Az önce dinlediğiniz eser... mesela Enrico Ugarte çaldı. Bir klasikti biliyorsunuz. Neydi o Kerim? Hatırlıyor musun? Arı. Rimsky-Korsakov'un arısını çaldı. Bumblebee. Aslında bir orkestra eseridir. Fakat o kadar beğenilmiştir ki. O kadar da zor bir eser. Bütün enstrümanlara uyarlanmış. Şimdi Enrico Ugarte'den bir parça daha dinleyeceğiz. Bu arada Enrico Ugarte nereliydi onu söyleyeyim size. İspanyol. Fakat Almanya'da yaşayan bir akordeoncu. Çok küçük yaşlarda akordeona başlamış. 1957 doğumlu ve Allah ömür versin hayatta. Evet, mesajlarımız var. Melisa yazmış değil mi? Melisa Zeynep.
Evet.
Sevgili Melisa. Burcu Keleş, sana da selam yolluyorum. Sevgi Gemici, çok teşekkür ediyoruz. O da bizi dinliyormuş. Selamlar, sevgiler. O da bizim gönüllü okuyucularımızdan ve birlikte tiyatro yaptığımız arkadaşımız. Efendim Hatice Oğuz hanımefendi dinliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben evet. Akordeondan devam edeceğim.
Bir dakika bir güzel mesaj var. Sevgili Mustafa Eroğlu dinliyor.
Mustafa'cığım, evet. Geçmiş olsun.
Geçmiş Mustafa. Olsun diyoruz ve bu arada dinleyenlerimize
Mustafa Eroğlu'nun
Spotify'daki podcastlerinden söz edelim. Mustafa Eroğlu ve
beyefendinin ismi neydi ki? Bir pilot beyefendiyle birlikte değil mi?
Ama ruhumuzu hatırlamaya çalıştım. Kahve. Evet. Kahve molası.
Kahve tadında sohbetler
kahve
miydi?
Kahve tadında sohbetler.
Ya kusura bakma Mustafa, böyle ezbere biraz konuşunca.
Şimdi bir daha aklımıza geldi, onu paylaşmak istedik. Evet. Ve bu arada Meliha Hanım Bakırköy Kitap Kulübü'nden, o da dinliyormuş. Buradan çok selamlar, saygılar. Efendim akordiyona devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Bir bakayım. Pardon, hemen bir yanlış tuşa basınca size haberler geliyor. Camillo Cicello isminde, enteresan isim var ama çok güzel çalıyor. Horace Staccato'yu çalacak. Horace Staccato Dinicu, bir Roman bestecinin bir eseridir Horace Staccato. Meşhur bir eser. Bu da çok sevildiği için kemana, gitara her yere uyarlanmıştır. Yani bütün enstrümanları çalıyor. Şimdi onu akordiyonla dinleyeceğiz. Efendim akordiyon gecesi devam ediyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Bu arada avukat Tutku Dinçer Bey'in mesajı var. Programı dinliyormuş. İyi yayınlar dilemiş ve hatırlatmış. Bizim de tabii aklımızda söylemek için hazırlanıyorduk. 5 Nisan Avukatlar Günü oluyor. Dünya Avukatlar Günü. Yani bizim günümüz yarın. Kerim, ne dersin bu iş için? Evet. Biz çok fazla belki içinde olmadığımız için o zorlukları, o adliye koridorlarının hani sıkıntısını, hırgürünü diyelim yani, zor şartlarını pek de çekmedik. Onun için ben buradan bütün emekçilere, avukatlarımıza selam olsun diyorum, kolaylıklar diliyorum.
Efendim Meltem Hanım, Uğur Bey ve sevgili İpek'e buradan selamlar gönderiyoruz. Onlar da dinliyorlar. Tarık ve Ayşen Kumdalı, sevgili hocamız Tarık.
Selamlar, saygılar. Buradan Can selamlar. Yılmaz Bey
ve Ertan Bey, Doktor Ertan Yardımcı.
Ki radyo programcımız, Engelsiz Erişim'in değerli programcıları. Onlara da selamlar ve ailelerine birlikte tabii ki programımız devam edecek. Şimdi Kerim, gel bakalım buraya. Sana bir sürprizim var. Bu programı yine her zaman olduğu gibi ben hazırladım. Sen genellikle başka şeylerle uğraşırken ben günlerce nilere çalayım, ne yapayım diye hazırlandım. Şimdi efendim seni...
Hayır, bana bilmediğim bir parçayı çaldırmadın mı canlı olarak falan?
Yok, ben çaldırmıyorum.
Öyle bazen
bir kayıt, öyle bir kayıt buldun ki yani dinleyenlerimiz de belki şaşıracaklar. Sen de şaşıracaksın. Aşağı yukarı bir 45 yıl öncesine gidiyoruz. Yani 1977. 44 yıl mı oluyor? 87, 97, 2007, 2010. Evet, 44 yıl öncesine gidiyoruz. Tabii yaşlarımız falan ortaya çıkıyor. Saklayacak bir durum yok. Ve akordiyonda Selim Altunok, vokalde Kerim Altunok, 14 yaşında bir şarkı söylüyoruz. O yılların meşhur bir şarkısı. Vallahi yarınlar bizim oldu mu? Çok da bilemiyoruz ama bu şarkı o zaman hepimize umut vermiş. Hatırladın mı parçayı Kerim? Ama ne detone olmuşsun ya.
Sen de ama yani bir sürü yanlış nota basmışsın akordiyonda.
Ya bu 14 yaş yok bu ya.
Bu yani sen ya bir dakika biz 1971'de mi bir teyip almıştık Schaprolens Almanya'dan?
Hayır, 76'da gelmişti teyip. 77 diye ben not almışım kaydı. Şimdi bir kayıt daha var sevgili dinleyenlerim. Biz sizin samimiyetinize ve müsamahanıza sığınarak Kerim Altınok'a bir gol daha atmak istiyorum. Yine yıl 1977. Sanıyorum biz böyle Bakırköy'de eski oturduğumuz evin Kerim'le bir yatak odamız vardı. Bir karşılıklı yatardık. İki böyle yatak vardı. Onların üstünde o teybi de önümüze koymuşuz ve bir şarkı daha kaydetmişiz. Bakalım neyi kaydetmişiz.
Ben Sevim ve kardeşim Kerim. Şimdi müzik aletlerimizle sizlere hazırladığımız programı sunuyoruz. Okul parçamız Ali Baba'nın Bir Çiftliği Var. Bunu Kerim Altınok söylüyor ve Selim Altınok da akordeonist oluyor. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Yav! Yav! Diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın çiftliği var, çiftliğinde köpekleri var. Diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıt kıt kıt kıt diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde horozları var. Diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde inekleri var. Diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde çocukları var.
Efendim bu kadar şamata yeter. Yani akordiyonu katletmişiz demeyeceğim ama hadi biraz acemiliğinize öğrencilerimize verelim.
Ya.
Yine vokallerde bol bol detone. Evet şimdi sizlere bu hatıralarımızı dinletmiş olduk. bir ustaya geçiyoruz. Richard Galliano, İtalyan kökenli bir müzisyen fakat Nice'de yerleşik, yani Fransa'da bulunmuş ve önce ailesine, babasından akordiyonu öğreniyor. Çok seviyor. Daha sonra konservatuara giriyor. Enteresan, hani demin sevgili Muammer Ketençoğlu bir trompetçiden sanıyorum öğrendiğini söyledi akordiyonu. O da trombon eğitimi görüyor. Kompozisyon ve armoni eğitimi alıyor konservatuardan. Fakat bir yandan da akordiyon ve piyano çalmaya devam ediyor ve bir usta oluyor. Şimdi çok ilginç bir yorum dinleyeceğiz. Richard Galliano'dan orkestra eşliğinde Johann Sebastian Bach'ın La Minör Keman Konçertosu'nun birinci bölümünü akordiyon solo ve orkestraya seslendirecek. Bu arada Johann Sebastian Bach'ı da anmış olalım. 1685 yılında Mart ayında doğan bir besteci, o da ünlü besteci ve barok müzik, barok dönemin sonları, artık barok dönemi kapatan bestecidir. 1750 senesinde vefat eder. Bir meşhur yürüyüşü vardır, hatırlar mısın Kerim? Nereye kadar yürümüştür? Galiba Göte'yi ziyarete gidiyor ve İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürümüş gibi oluyor. Yani yürüyerek kat ediyor. Parası yok veya imkanı yok, araç yok, neyse artık.
Pardon, Bach'ın dedin.
Johann Sebastian Bach diyorum, evet.
Ben Göte'yi diyeyim, o bir şey, bir ok ustasını ziyaret etmeye gidiyor.
Öyle mi? Yani yayındayız şu anda, sen biraz değişik.
Yok yok, ben internetten kaydı kontrol edeceğim.
Yanlış bilgi vermeyelim ama ben böyle. Evet, biz Galliano'ya dönüyoruz. Richard Galliano ve Bach Keman Konçertosu'nun birinci bölümü akordiyonla. Thank you. Evet, bir konser kaydında Galeano'yu dinledik. Johann Sebastian Bach, Lamiyor Konçerto'dan birinci bölüm. Sevgili dinleyenler, Pınar Çelik'ten ve Adil Çelik'ten'e sevgilerimizi yolluyoruz. Bizi dinliyorlar.
Yine sevgili Güven Öngen, Güven ve Fatoş Öngen'e buradan selam ve sevgiler tabii gönderiyoruz.
Adem Hoca'ya sevgilerimizi yolluyoruz ve bu arada
Tijan Hanım'a
selam, saygılarımızı yolluyoruz. Bizi dinleyen. Efendim, bu arada bir düzeltme yapalım hemen. Mustafa Eroğlu programının ismini bize hatırlatmış. Kahve Üstü
Krema Sohbetleri
Bülent Bora ile birlikte yapıyorlarmış. Ne kadar güzel de bir isim bulmuşlar. Ama sohbetleri isimden de tatlı, emin olun. Ben tavsiye ediyorum. Şimdi demin çaldığımız o komik yorumlar, hani 13-14 yaşındaki ilk akordeon derslerinden gelen yorumlardan sonra Kerim, ya dedi, dinleyiciyi kaybediyoruz galiba dedi. O akordiyonu eline aldı. Bakalım bugün itibariyle Kerim Altınok bize ne çalacak?
Vallahi bugün itibariyle de çok fazla bir şey çalamayacağım. Çünkü ben akordiyonu uzun zamandır hani seyrek olarak elime alıyorum. Alıyorum tabii, almıyor değilim ama daha çok tabii gitarla işte uğraşıyoruz vesaire. Ama şöyle yapayım. Hani sokağa çıktığınızda bir akordiyon sesi duyarsanız, hani genellikle işte sokakta müzik yapan, akordiyon çalan arkadaşların hemen hemen hepsinin çaldığı bir parça vardır. Malum.
Sen de mi onu çalacaksın Kerim?
Ben de ondan çok kısa bir pasaj çalayım. Yevanoviç'in Turna Dalgaları Valsi.
Bir dakika, şeyimizi duyuralım. Buyurun.
Peki. Biraz canlı yayın heyecanı oldu tabii ama ikincide toparladık. Evet, aslında akordiyonun, Selim şöyle diyeceğim. Akordiyon yaygın mıdır? İşte bugün günümüzde niye biraz kaybolma eğilimi var ama sanki biraz canlanıyor gibi. İşte ülkemizde bir dernek kuruldu. Çok mutlu olduk. Oraya en kısa zamanda gitmek istiyoruz. Şimdi aslında akordiyon çalması çok zor bir çalgı değil. Neden zor değil? Bir kere sesi yüksek dedik, avantajlı, taşıması kolay. Sen o şeyi söyledin mi? Çok güzel bir tarif var. Akordiyon sanki çalanın kucağında, onun boynuna sarılmış bir küçük çocuk gibidir. Bir bebek gibidir. Hakikaten ben akordiyonu omuzlarıma taktığımda sanki o kadar güvende hissediyorum ki kendimi, hiç düşmeyeceğini hissediyorum. O kayışlar çok sağlam monte edilmiştir.
Akordiyon konuşamaz ama öyle güzel sesler çıkartır ki sizi mest eder. Ve o körük adeta nefes alan bir canlı.
Nefes alır verir.
Nefes alır
canlı
verir.
Canlı gibidir.
Yap bakalım, körüğün sesini çıkaralım.
Şöyle. Bakın. Bakın şöyle. Şunu söylemek istiyorum. Aslında akordiyon tabii değişik çeşitleri var. Piyano tuşu gibi olan beyaz ve siyah tuşlardan oluşan klavyeler var. Her iki tarafta da bas. Soldaki o, hani ben çocukken mercimeğe benzetirdim. Küçük tuşlar gibi olan var. Yani sağ elle de onun gibi tuşları idare ettiğiniz şekilleri var.
Harmonyum.
Değişik isimler alıyor. Garmon deniyor.
Garmon var.
Harmonyum deniyor. Armonika deniyor vesaire.
Bu arada şey de var tabii. Kardeş çalgılar da var. Örneğin bandoneon.
Evet.
Onun da bandoneon eserlerini en güzel besteleyen kimdir? Astor Piazzolla'dır.
Seni bir şey söyleyeceğim. Ben de akordiyon Almanya'yı çağrıştırıyor ama tabii ki İtalya'yı ve Fransa'yı da, o musetler onları çağrıştırıyor. Bak, ama öğrendik ki kökeni Asya, Çin, dünyanın her tarafına gitmiş. Arjantin tangoları da öyle çalınıyor. Sosyal olaylarda aslında çok duyulmuş sesinin gücü nedeniyle. Şunu söylemek lazım. Aslında piyano klavyesi. Sen niçin, demin bir şey söyledik belki, klasik müzikler çalındığında akordiyonda ya işte bazen zor oluyor, biraz yavaşlatıyor mu falan diyoruz ama aslında piyano ne kadar kolaysa akordiyon da öyle. Tek farkı klavye dik duruyor. Belki o biraz insan doğasına ters.
Yani önümüzde yatay durmuyor. Yani belki görüş açısı biraz ters kalıyor falan. Bunları paylaşmak istedim. Bu programı yapmaya başladım.
Yalnız tek başına orkestra gibi. Yani,
çünkü solda basslar var.
Onları yani, kullanırsan.
İkisi beraber evet. Kullanıldığında
şimdi bak, harika oluyor. Bandoneon dedik ama önce bir Balkan melodisi dinletmek istiyorum akordiyonla. Sırbiyen melodi diye. İki akordiyoncu var. İsimlerini şimdi söylemeyeyim. Bir Milović var falan. Bir isimler karışık ama ben parçayı çok beğendim. Size onu dinletmek istiyorum. Efendim akordiyon gecesi devam ediyor. Bu arada bugün dünya sokak hayvanları günüymüş. Yani onları kucaklıyoruz. Tabii çok kucaklayanlar da var ama çok da eziyet edenler var. O yüzden bu eziyetler sona ersin diyoruz. Sapıkça, haince, canice yapılan davranışlar var hayvanlara. Bunun için bence bu tür günleri anmak önemli. Bu arada bir haber geldi. Beşiktaş yenilmiş. Beşiktaşlara geçmiş olsun diyorum. Kasımpaşa Spor'a öyle bir haber de aldık. Kerim, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yine akordeondan bir parçayla devam edeceğiz. Sonlara geliyoruz artık.
Satranç turnuvamızın haberini verelim.
Satranç turnuvamız yapıldı bugün. Evet, harika bir turnuva yaşadık. Online bir turnuva.
Dün akşam da vardı.
Evet, cumartesi pazar turnuvalarla geçti. Dün akşam 50 yaş üstü ustalarla Chess Band, yani bizim görme engelliler ve gören arkadaşlarımızdan oluşan, dostlarımızdan oluşan takım karşılaştık. Vallahi kıl payı kaybettik diyebilirim. Yani bir iki oyuncumuz vardı, onlar çok yeniydiler. Çok henüz acemi oyunculardı, çok maç kaybettiler, çok puan verdiler. O kayıplar olmasa neredeyse denk bir puanla bitirecektik. 50 yaş üstü grubu tebrik ediyoruz. Orada tabii Mehmet Altunsoy vardı, sevgili Mehmet Hoca ve diğer dostlar, ama bizim takım da kuvvetliydi. Bugün bu kez bizim bireysel bir turnuvamız vardı. Ayda bir kez yaptığımız, her ayın ilk pazarı gerçekleştirdiğimiz 5 turluk turnuvada birinciliği Süleyman Saltık kazandı. Hem de 5 puanla, 5 galibiyetle. İkinciliği ben kazandım. Kerim Bey, siz neye davet edeyim? Çalışmaya
ama,
da.
Aklın fikrin satranç da senin.
Yani ama bak önemli yani sen kaçıncı oldun?
Benden daha çok uğraştığını inkar edemeyeceğim bugünlerde.
Evet. Yani üçüncümüz aylarda. Oskun Anar üçüncü oldu. Dördüncülüğü Ercan Şen kazandı. Değerli bir arkadaşım.
İyi bir çıkış yaptı.
Beşinci de Can Yılmaz. Can Üstad. Buradan selamlarımı ve tebriklerimi yolluyorum. Biraz zorlasa ve birinci de olurdu da. Sanıyorum geçen turnuvayı Can Bey kazanmıştı. Öyle hatırlıyorum.
Galiba. Bugün...
Değil mi? Geçen ay.
Bana karşı oyun kazandı. Valla ben de bayrağım düştü ama zaten kalite eksiktim yani.
kayıp oyun. Çok heyecanlı maçlar oldu. Bir yandan programı hazırlarken, gelen mesajları değerlendirirken o turnuvayı da tamamladık. Efendim, Edward Aris ülkemizin önemli isimlerden birisi. Onun da akordiyona çok emeği vardır. Hep hatırlarız radyoda biz böyle öğlenleri mesela yemek saatinde haberlerden sonra saat 1'den sonra akordiyon soloları dinleyeceksiniz derdi. Ve Edward Aris çalmaya başlardı. Sonra kendisiyle tanıştık da bir konserde. Galata Derneği'ndeydi galiba konser, hiç unutmuyorum. Sevgili Nuri ile Nuri götürmüştü bizi değil mi? Kerem Nuri Kaya ile birlikte gitmiştik. Ve onun daha sonra bir konserde daha dinleme imkanı bulduk. Sağlık saatler diliyoruz. Epey yaşı ileridir ama iyi bir akordiyoncudur. Bu arada bugünlerde bir Paskalya kutlayalım. Ermeni cemaatinin Paskalya bayramıymış. Dün belki bugün de devam ediyor. Böyle bir kutlamayı da yapmış olalım. Edward Aris'i de sevgili analım. Ve bir parçasını dinletiyoruz sizlere. La Cucaracha. Evet, Edward Aris bir potpourri'ye geçti. Şeyin arkasında, La Cucaracha'nın arkasında potpourri olarak devam etti. Biz de sizi hemen programımızın sonlarında bir iki haber verelim. Çarşamba günü 7 Nisan'da saat 18'de Bakırköy Kitap Kulübü'nün toplantısı var. Kitabımızın ismi neydi? Oktay Akbal'ın.
Suçumuz insan olmak.
Bu kitap üzerine söyleşeceğiz. Bir hafta sonra 14'ünde de Bige Güven Kızılay'ın Kehribar Günlerinde Aşk adlı romanı üstüne bir söyleşi olacak yine kitap kulübümüzde.
Bir yazar katılacak.
Yazarın kendisi katılacak bizzat Skype üzerinden online toplantıya. Her iki kitabı da biz okuduk. Kerim'le gayet güzel kitaplar. Efendim programımızın sonunda Astor Piazzolla'dan bir bandoneon eseri dinleyeceğiz. Yani onun bestesi Astor Piazzolla'dan. Kerim senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bugün biraz programı uzattık gibi.
Valla ben artık veda etmek istiyorum sevgili dinleyenlerimize. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki hafta radyo programları nasıl olacak onların bilgisini verelim
bir
istersen.
Olur, tabii Cuma günü Olgun Yılmaz'ın Olgun'un Tavernası adlı programı Cuma ve Pazar günü de yine Ertan yardımcıyla, Doktor Ertan yardımcıyla Dostalji'yi dinleyebilirler dinleyenlerimiz ve bizler tabii dinleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz bizleri dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı, saatli bir dönem diliyoruz. Hastalıklardan iyi korunalım ne olur. Kendimize dikkat edelim efendim. İyi akşamlar. Efendim bu arada Yasemin Hanım bize mesaj atmışlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yasemin Arabaşı, Yasemin Hanım önümüzdeki programlarda bizim konumuz olacak. Çok ilginç. Onun da çalışmaları var. Hem müzik hem farklı alanlarda değişik yönleri olan çok yönlü yani on parmağında on marifet insanlardan birisi. O akşam da bizi ilk defa dinliyormuş. Selamlarımızı iletelim.
Sevgili Öncel Kaleci ve
Öncel
Gökhan'a da buradan sevgiler gönderiyoruz. Onlar da dinliyorum.
Ya ben bu arada demin konuştuklarımızın bir önceki konuştuklarımızın sizlere ulaşıp ulaşmadığından emin değilim. Kitap kulübü ile ilgili açıklamalarımızı duydunuz mu sevgili dinleyenler? Bilmiyorum ama ben duymuş olabilirsiniz. O anda bir yayında olmayabiliriz. O yüzden çok hızlıca tekrarlayayım. Ayın 7'sinde 7 Nisan'da bizim Bakırköy Kitap Kulübümüzün toplantısı var. Çarşamba akşamı saat 18'de Skype Kitap Kulübü odamızda Oktay Akbal'ın Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı üzerine konuşacağız. 14 Nisan'da da yine aynı kitap kulübümüzün toplantısı bu kez ikinci bir toplantı. Bige Güven Kızılay'ın Kehribar Günlerinde Aşk adlı romanı üzerine olacak ve Bige Güven Kızılay toplantıya katılacak yazarımız. Bu iki toplantıya sizleri de davet ediyoruz. Ve bu akşamlık tekrar veda ediyoruz efendim.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.